Ayrım 16. Suların Akışı. Gül Çançar. Sayfa 103. Kısa bir süre sonra özel eşyalarımı toplamak için günübirliğine geldiğinde ilginç sahneler yaşanıyor. Sık sık sarılıp ağlaşıyorlar. Gözyaşlarını boğulmuş, vedalaşmalarına şahit olan apartman görevlisi bile şaşırıp "Abi bu kız yakında döner sana," diyor. Ama dönmüyor Selim. Kaleşçe bizi sırtımızdan bıçaklıyor. Daha birkaç ay evvel büyük bir hevesle ODTÜ sınavlarına giren, vernikleyip bana tabak hediye edeceğini söyleyerek giden kıza ne oldu? Annesinin etkisinde kaldı desem, aklım yatmıyor bir türlü. 30 küsur yaşında, kişilikli, çok arzuladığı master yolunda ilk adımları atmış, üstelik Mehmet'i apar topar evliliğe sürüklemiş, ısrarlarıma rağmen en ufak bir serzenişte bulunmamış ama sırtımdan bıçaklayarak acımasız darbeyi vurmaktan çekinmemiş. İlk tsunami dalgasının sersemliği geçince anaoğul şöyle bir silkeleniyoruz. Mehmet yazmaya koyuluyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin tertiplediği bir öykü yarışmasına katılacak. Tam bu sıralarda Oğuz giriyor hayatımıza. Aynı binada oturan, sıra dışı, olağanüstü bir genç. İngiltere'de Leicester Üniversitesi'nde işletme analizi konusunda master, yüksek lisans yapmış. Türkiye'ye dönünce özel sektörde ve devlette onu pek tatmin etmeyen bazı işlerde çalışmış, ardından 30 küsur yaşlarında sıfırdan yeni bir kariyer için uluslararası network mühendisi sertifikası alarak çocukluğundan beri hobisi olan bilgi işlem teknolojileri konusunda kısa bir süre çalışmış. Ancak asıl amacı bir üniversitede akademisyen olmak. Bir süre özel bir üniversitede uluslararası pazarlama konusunda part-time ders veriyor ancak tam kadro çalışma olanağı tüm başarılı sertifikalara, Leicester Üniversitesi'nin gönderdiği olumlu mektuplara karşın bazı bürokratik engeller yüzünden bir türlü gerçekleşmeyecek. Ne yazık. Oğuz, birikimleri, bilgeliği, verici yeteneğiyle çok başarılı bir hoca olabilirdi. Çevresinde şahit olduğu çirkin, çekişmeli, saygısız tutumlar, insanlar arasındaki kirli ilişkiler ve kirli savaşlar onun etik anlayışını o kadar ters düşüyor, o kadar bezdiriyor ki Oğuz'u büyük şehir kaosundan kaçmak istiyor artık. 5 yıl sonra Datça hayalleri başlayacak. Oranın güzel, bakir doğasında köpeği Juçka ve kitaplarıyla sade, huzurlu bir yaşam özlemi içinde olacak. Arkadaşlıkları çabuk ilerliyor, dostlukları sağlam temellere oturuyor, galiba birbirlerini tamamlıyorlar. Mehmet fevri, zeki ama aşırı hassasiyeti yüzünden her zaman aklını kullanamıyor. Bilgi birikimi 3-5 yaş daha büyük olduğundan daha fazla. Oğuz sakin, prensip sahibi, inanılmaz bir hız ve ciddiyetle okuyor, dev klasikleri, çok zor edebi eserleri notlar tutarak deviriyor. İkisi de çok iyi kalpli, haksızlıklara direnen ama terbiye hudutlarını aşmamaya gayret eden genç adamlar. İkisi de yalnız yaşıyor. Klasik müzik seviyor ve güzel yemek yapıyor. Yemekleri, acıları, yaşamı paylaşıyorlar. İçim biraz olsun rahatlıyor. Tam zamanında Hızır gibi yetişti Oğuz. Artık benim hayatımda da çok özel bir yeri olacak. Yarışmaya katılmanın son gününde 4 öyküden oluşan Çığlık, Fortissimo, Posta yetiştiriliyor. İşlem bitince nefes nefese bana uğruyorlar. Oğuz'la nihayet tanışıyorum. Boylu postu, iri kıyım, vücuduna tezat, çok sevimli, güleç, adeta çocuksu bir yüzü, ilk bakışta insana güven veren bir ifadesi var. İkimiz de İngiltere'yi çok sevdiğimiz için hemen kaynaşıyoruz. Mehmet takılıyor. Eh, susmazsınız siz artık. Keyifle, yarışma heyecanıyla içkisini yudumluyor. Büyük ve seri yudumlarla. Oysa can arkadaşı hem ılımlı hem ölçülü. Tanıdıkça ne kadar prensip sahibi ve azimli olduğunu göreceğim. Onun arabasıyla geldikleri için hazırladığım yemekleri yüklenip gidiyorlar. Sularda yine ümitli bir kıpırdanış var. Mehmet sabırsız ve umutlu bir bekleyiş içinde. Bu yarışma sonraki hayatında bir dönüm noktası olacak. Belki de Selin etkilenip geri dönecek. Çığlık, Fortissimo'nun bir kopyasını adeta kendi son çığlığı gibi ona postalamış. Büyük umutlarla yanıt, takdir bekliyor ama küçük hanımdan hiç ses çıkmıyor. O şimdi alacağı nafakanın tazminatın peşinde. İnanılmaz suçlamalarda bulunuyor. Çok büyük paralar talep ediyor. Mehmet hem avukatı hem babasıyla konuyu tartışıyor, isyan ediyor. Karşı dava açmayı planlıyor ve yarışma sonucunu bekliyor. Yani hezimeti. Evet, içindeki ruh halinde bu tam bir hezimet. Dalgalar o kadar güçlü ve öyle acımasızca çarpıyor ki dayanabilmesi çok zor artık. Kabuğuna çekip bir suskunluk sürecine giriyor. Ara sıra konuşuyoruz tabii ama sesi durgun, alışkın olduğumun aksine konu bulmakta zorlanıyor. Üstüne varmıyor, sadece anladığımı belirtiyorum. Derken bir gün o eski ses telefonda çağlıyor. Anne, ben aşık oldum. Sofia adlı bir Rus balerin kızla tanışmış. Vizesini uzatmak için yakında Moskova'ya gidecekmiş ama şimdi birlikte kalıyorlarmış. Şaşkınlıkla dinliyor, nedense pek sevinemiyorum. Hiç değilse yeni bir kıvılcım, yeni bir ümit. Ben seni ararım diyerek kapatıyor. Yani sarışın, mavi gözlü sevgilisiyle rahatsız edilmek istemiyor. İyi, pek güzel. Birkaç gün sonra yine bir telefon. Anne, Sofia öldü. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor, zorlukla konuşuyor. Vizesini yenilemek için Türk konsolosluğuna giderken tramvay altında kalmış, bacağı kopmuş. Ambulans doktoru cep telefonundan Mehmet'in numarasını bulmuş ve çatpat İngilizcesiyle "Çok kan kaybetmişti, kurtaramadık." demiş. Son sözleri "I love Mehmet." olmuş. Ben soluksuz dinliyorum, o devamlı ağlıyor. Bir an önce bana kavuşmak için koşarken girdi tramvay altına. Benim yüzümden öldü diyor. Kelimelerim tükendiği an gözlerimden yaşlar iniyor. Hemen Feridun'la birlikte evine gidiyoruz. Hali perişan. Devamlı ağlayarak Kuğu Gölü müziği eşliğinde nasıl dans ettiğini anlatıyor. Acı haberi alınca o kaseti 11. katın balkondan fırlatıp atmış. Ama öldüğü iyi oldu diyor. O kız dans etmeden zaten yaşayamazdı. Sonra anılarıyla yalnız kalmak istediğini söylüyor. Saygı duyuyor, birkaç anlamsız teselli kelimesi mırıldanarak ayrılıyoruz. Uzun dönüş yolu boyunca keder ve endişe içinde susuyoruz. Sık sık arıyor, evine giderek moral veriyor, onu tekrar yazmaya heveslendirmek istiyorum. Sana sözüm olsun, kitabını bastıracağım. Sen şimdi al kalemi, çığlığın senaryosuna giriş diyorum. Zaten Can Baba, Can Yücel'in isteği de bu değil miydi? Dalgın, umutsuz gözlerle bakıyor. Senaryo yazmak farklı bir iş, çalışmam lazım. İstek yok, enerji hiç yok. O sıralar Oğuz da kendi işleriyle meşgul. Birkaç üniversite başvurusu bir türlü sonuçlanmıyor, oyalıyorlar. Mehmet bu kararsız tutuma çok kızıyor. İkisi de kesin cevap beklemekte. Amcasına da kızgın. Neden dava açmıyor diye söyleniyor. Konu malum. Sadece ikisinin varis olduğu tüm gayrimenkullere Feridun Bey ipotek koymuş. Aydın'a hiç söz hakkı tanımıyor. Amca yeğen ilişkileri hala durgun. İyi ki arada anlayışlı, sevecen bir yenge, Sinem var. Bir gün telefonda yine o çağlayan ses. Ben aşık oldum anacığım diyor. Fidan, varlıklı bir iş adamının esmer güzeli kızı. Kayak sporuna meraklı, yarışmalara katılıyor. Üniversite öğrencisi olduğu için ancak hafta sonları Mehmet'te kalabiliyor. Baba ilişkilerini biliyor ve onaylıyor. Bu gökten düşme mucize beni hem sevindiriyor hem endişelendiriyor. Kafamdaki sayısız sorularla boğuştuğum bir akşam telefon çalıyor. Bir bakalım ne oldu anacığım diyor keyifli ses. Az önce otelinden enfes yemekler geldi. Fidan'ın babası bize sürpriz yapmış. Tokat yemişçesine uyanıyorum birden. Derhal şehir merkezindeki ünlü oteli arayıp Mesa Koru sitesine yemek gönderilip gönderilmediğini soruyorum. Biraz beklemeden sonra hayır efendim kesinlikle böyle bir sipariş yok diyorlar. Olduğum yere çöküp kalıyorum. Korktuğum başıma geldi işte. Halüsinasyonlar, sanrılar başladı. Olaylar zincirleme birbirine bağlanıyor. Sofia senaryosunda da inanılmaz ayrıntılar vardı zaten. Ancak şimdi o saçmalıkların farkına varıp panikliyorum. Hemen ertesi gün tanıdığım bir psikoloğa ne yapmam gerektiğini soruyorum. Oğlumla yüzleşmeli miyim, bilmezden mi gelmeliyim? İkisinin ortası, diyor psikolog. Ne yüzüne çarpın, ne de bu senaryoya tamamen inanmış görünün. Kafanızda soru işaretleri olduğunu hissetsin. Ama bir an önce tedavi şart. İşte problemin çözülemez düğüm noktası bu. Mehmet'e kendi rızası dışında herhangi bir şey yaptırmak imkansız. Onun bu çok belirgin kişiliği henüz anaokulundayken eğitim gözlemcileri tarafından tanımlanmış ve ben uyarılmıştım. 5-6 yıllık beraberlikten sonra sadece ilk eşi Sibel anlayabilmişti sevdiği adamın bu zor yanını. Dertleşmelerimiz sırasında defalarca hiç kimse ve hiçbir güç ona istemediği bir şeyi yaptıramaz demişti. Feridun durumu biliyor, üzülüyor ama Sibel kadar bile tanımıyor olduğunu. İşki konusunda da aşırı ısrarcı, bıktırıcı vaazları yüzünden iş büsbütün çığırından çıktı bence. Şimdi de onu zorla veya bir iğneyle uyuşturarak hastaneye yatırmayı düşünüyor. Ben kararsız ve endişeliyim. Böyle bir metazorinin geri tepeceğinden korkuyorum. Üstelik arzuları hilafına alkol tedavisi için hastaneye yatırılanların defalarca kaçtıklarını yakinen biliyorum. Biri kadın, diğeri erkek olan bu kişilerin sonradan kendi arzu ve çabalarıyla içkiyi bıraktıklarına da bizzat şahidim. Bu arada bizim endişelerimizden bir haber Mehmet, hayatından memnun. Sık sık arayıp Çok mutluyum anne, diyor ve inanılmaz detaylarla olup bitenleri anlatıyor. Müstakbel kayınpederi ile araları çok iyiymiş. Adam onu çok seviyor, pohpohluyor ve şımartıyormuş. Hem sessizce dinliyor, hem acı acı düşünüyorum. Öz babasında bulamadığı bir şeyler buluyor bu hayali babada. Öyle avutuyor kendini. Oysa çocukluğunda ne kadar seveceğim, müşfik bir babaydı Peridon. Fidan'ın evde olduğunu bildiğim için birkaç kez ver telefonu, bir merhaba diyeyim dediğimde hep bir bahane buluyor. Ya duşta, ya yemek yapıyor, elleri kirli ya da uzun uzun seviştikten sonra şimdi uyuyor. Yılbaşı yaklaşıyor. Yeni yılı birlikte kutlayacaklar. Heyecan ve mutluluk doruğa ulaşmış. Sular yüzeyde pırıl pırıl, kıpır kıpır ama dipler çok durgun ve bulanık. 29 Aralık gecesi acı bir telefon ziliyle uykudan uyanıyorum. Koşup açtığımda Mehmet'in hıçkırıklara boğulmuş sesi ''Anne, Fidan öldü'' diyor. Soluksuz dinliyorum. Elinde yılbaşı hediyeleri, hindi paketi, evinden çıkıp kendi arabasına yöneldiğinde başka bir araba çarpmış. İki araba arasında sıkışan Fidan feci şekilde ölmüş. ''Ben şimdi morgdan döndüm. Babasıyla beraberdik'' diyor ve durmadan ağlıyor. ''Ah vah'' şeklinde bir şeyler gebeliyorum. Saate bakıyorum, sabahın üçü. Kalp sorunum yüzünden doktorumun bana koyduğu yasak aklıma geliyor. Gece 9'dan sonra telefon konuşması bile sakıncalı. Acı acı Mehmet'in bu konudaki titizliğini, kuralı bozan babasını defalarca sert bir şekilde uyardığını, azarladığını hatırlıyorum. İçim yanıyor. Kapıldığım girdap beni derinlere çekiyor. Umutsuzca çırpınıyorum. Sadun kanser savaşı verirken de çok zor günler, geceler yaşıyordum ama böyle değildi. Birlikte savaşıyor, durumu biliyor, gerekeni yapıyor, kısacası birbirimize dayanıyor ve güç alıyorduk. Şimdi elim kolum bağlı, hiç sevmediğim çaresizliği yaşıyorum. Aktif olarak kimse bir şey yapmıyor, sadece işe yaramayacak önerilerde bulunuyorlar. Mehmet'e de mesafeli duruyor. Sofya'da olduğu gibi kendimi parçalamıyorum. Bir gün telefon ediyor, ses tonu yine değişik. ''Çok mutluyum anne'' diyor. ''Biliyorum. Sen Fidan'a inanmıyorsun ama ben bugün onun yaşadığını öğrendim ve çok mutlu oldum.'' Senaryo devam ediyor. Meğer Fidan'ın bir ikizi varmış, morgda gördüğü oymuş. Aslında bir takım mafya komploları yüzünden kızımız yurt dışına kaçırılmış, bir süre değişik yerlerde kalacakmış. ''İyi, sevindim.'' diyerek kapatıyorum telefonu. Üzüntüm öfkeye dönüşüyor. ''Sen Fidan'a inanmıyorsun dediğine göre her şeyin farkında ama oyunu sürdürüyor. Yani çok hasta. Bu konu bir daha konuşulmuyor aramızda. Şimdilerde davaya odaklanıyor. Boşanma nedeni olarak ileri sürülen şiddetli geçimsizlik iddiasına çok kızıp aynı şiddette itiraz ediyor. Yani karşı dava açma hazırlıklarında. O sıralar Oğuz'la yine sık sık beraberler. Artık Niko'nun mamasını kendisi vermeyip Oğuz'u bekliyor. Böylece Niko'yu ona alıştırmaya çalışıyor. Sık sık telefonlaşıyoruz. Bir seferinde öleceğimi hissediyorum anne, diyor. Soğuk ürpertiler içinde ama sakin bir sesle soruyorum. Pekala ne yapmayı düşünüyorsun? Cevap çok net. Hiç. Beni almalarını bekleyeceğim. Dışçı zınvan olduğunda ısrarlı ve er geç uzaylıların gelip kendisini alacaklarından emin. Ben dayanamayıp yine tıbbi yardım öneriyorum. Şimdi olmaz. İleride düşünürüz, diyor sakin sakin. Bir perşembe günü avukatıyla randevusu var. Oğuz'la gidip orada Feridun'la buluşuyor. Hep birlikte strateji belirlenecek. Görüşme bitince bana geliyorlar. Mehmet sapsarı olmuş, yorgun ama kafası iyi çalışıyor. Babasıyla tartışmalarından anlıyorum. Karşı tarafın iddialarını tek tek çürütecek notları almış, savunmasını kendi hazırlamış. Hukukçu olarak Feridun'un da katkıları var tabii. Müzakereleri bitince çok sevdiği için yemeklerinin siparişini veriyor ve güzel, sakin bir yemek yiyoruz. Gözüm sapsarı ellerine, temiz ama uzamış tırnaklarına takılıyor. Bakışımı fark eden Mehmet, bana tırnağı kesik baş parmağını göstererek, ''Gücüm bu kadarına yetti.'' diyor ama benim halletmemi de istemiyor. O anda dayanamayıp, hiç hoşlanmadığımı bildiğim halde önünde diz çöküp bacaklarına sarılıyor, doktora gitmesi için yalvarıyorum. Bu kez ciddi görünüyor, gidecek. Lakin ebela alkolden arınması gerek. Ona güvenen doktoruna mahcup olmak istemiyor. Hem benden hem babasından, kendisi bizi arayıncaya kadar sessizce beklememiz için söz alıyor. Biraz rahatlamış, vedalaşıyoruz. Hazırladığım bir iki kap yemeği alarak gidiyorlar. Sular durgun. Bu zor bekleyiş süresince Oğuz'a sığınıyorum. Görüşmüyorlar ama Oğuz ışıkların yanıp söndüğünü takip ediyor. Hatta ricamı kırmayıp Mehmet'le arası iyi olan bir doktor komşularıyla kapısını çalıyorlar. Adam ayaküstü hatır sorup bir an önce hastaneye gitmesini, enginar yemesini öneriyor ama daha fazlası elinden gelmiyor işte. Asır kadar uzun gelen 11 gün geçiyor. 18 Haziran Babalar Günü Feridun telefon edip az önce Mehmet'in aradığını söylüyor. Derin bir oh çekiyorum. Demek bu özel günü hatırlayacak durumda. O anda telefon tekrar çalıyor. Sakin, durgun ses, iyi olduğunu, çarşamba günü hastaneye yatacağını söylüyor. Sevineceğimi, kafamdan süratle daha 4 gün var düşüncesi geçiyor ve dayanabilecek misin Mehmet'im demek gafletinde bulunuyorum. 3 kelimelik buz gibi bir cevap geliyor. Hoşça kal anne. Telefon başında çöküp kalıyor ve umutla tekrar çalmasını bekliyorum. Çünkü çok ender de olsa konuşmamızda bir gerginlik olur. Tatsız kapatırsak 2-3 dakika içinde o tekrar arar. Ateşkes yapalım mı anacığım der. Bu defa aramıyor. Ben üzüntüye gark olmuş çırpınıyor, kahroluyorum ama elim bir türlü numarasını çevirmeye gitmiyor. Üst üste 2 konuşmadan sonra çok yorulmuştur diye düşünüyor. Tükenmek üzere olan enerjisini harcamak istemiyorum. Sular kapkaranlık, güçlü akıntılar meşhule sürüklemekte bizi. 20 Haziran, Salı. Haftada bir Mehmet'i temizliğe gelen Güllü Hanım'ın günü. Yalnız olmadığı için nispeten rahatım. 21 Haziran, Çarşamba. Sen hemen hastaneye git abi, feryadından ve sakın kimseyi arama tembihinden haberim yok. Öğle vakti, Oğuz arkadaşını nihayet Bayındır Hastanesi'ne götürecek. Feridun arayıp, seni alayım beraber gidelim diyor. Belki son konuşmamızın kırgınlığından, hele işlemler tamamlanıp odasına yerleşsin, ben sonra gelirim diyorum. İçimde tarifi imkansız bir huzursuzluk. Dakikaları saymaktayım. Saat 3'e doğru Oğuz arayıp Mehmet'i baygın bulduklarını, acile kaldırdıklarını söylüyor. Sizi almaya geliyorum. Korktuğum başıma geldi diye haykırarak, Tanrı'dan yardım dilenerek odalara aşınıyorum. Az sonra Oğuz kapıda, yüzü çok üzgün. Feridun Bey benim evimde, önce onu alacağız diyor. Yolun uzamasına kızıyor, bir anlam veremediğim için söylenip duruyorum. Ta ki evden içeri girene kadar, karşımda Feridun, Aydın ve Sinem oturmakta. Yüz ifadeleri her şeyi açıklıyor. Canhıraş sesim kulaklarında yankılanıyor. Gitti mi? Sükût içinde başlarını eğiyorlar. Sözleşikleri saatte, Oğuz Mehmet'in zilini ısrarla çaldığı halde cevap çıkmayınca, apartman görevlisine haber vermiş. Kapıyı anahtarla açıp içeri girdiklerinde, cansız bedenini banyoda yüzü koyun yatar bulmuşlar. Taş kesiyorum, feryat edip ağlamıyorum bile. Sadece Feridun'un balyoz etkisi yapan sesini duyuyorum. Son konuşmamızda, ''Baba ben en çok seni seviyorum.'' demişti. Aydın'a ve Sinem'e bakıyorum. Gözlerinde keder, dudaklarında acı, ironik bir tebessüm. Orada daha duramayacağımı fark edip, ''Yalnız kalmam lazım.'' diyorum. Oğuz beni götürmekte ısrarlı. Feridun'un yanında tanımadığım bir genç kızla birlikte ayrı arabalara biniyoruz. Eve varınca, durumu gidişimden anlayan apartman görevlisine, kimseye bir şey duyurmamasını söyleyip kapımı kapatıyor ve ancak o zaman olurcasına ağlamaya başlıyorum. TED Koleji'nin müthiş Mehmet'i, benim ince Mehmet'im yok artık. Elim varıp kardeşlerime bile telefon edemiyorum. Öylesine büyük, öylesine mukaddes bir acı ki bu, kimselerle paylaşmak istemiyorum. Doya doya, sindire sindire tek başıma yaşamam gerek. Keyifliyken aney diyen sesi kulaklarımdan gitmiyor. Son zamanlardaki durgun, ağlamaklı sesi de tabii. Çok hızlı yaşadı, çok çabuk tüketti ömrünü. Yani istediğini yaptı. Tek tesellim fiziksel acı çekmemiş olması. Her 10 Kasım'da atamıza ait belgeselleri seyredip, son aylarında çektiklerinden etkilenir, bu siroz çok ısraplı bir hastalık derdi. Ölmekten değil, acı çekmekten korkuyor, kısa bile olsa gönlünce yaşamayı yeğliyordu. Ertesi gün bir avuç insan, onu ebediyete uğurluyoruz. Tüm cenaze işlemlerini Aydın'la Sinem halletmişler. Mehmet'imi camiye onlar getiriyor. Yanımdan ayrılmıyorlar. Aydın'ın yakınmalarıma, keşkelerime bilgece yanıt veriyor. Ya sonra Gül diyor. Evet, tedavi olabilseydi, önceden denendiği gibi bir süre kendisini toparlayacak, sonra yine içkiye verecek, dozunu kaçırmaya başlayacaktı. Seçimi buydu onun. Hele körükleyen olaylar yaşanınca tek teselliyi kadehinde buluyordu. Cenazenin ertesi günü iki kız kardeşiyle beraber Sibel geliyor. Gerçekten çok üzgün görünüyor ve cayır cayır yanan yüreğime su serpen bir şey söylüyor. Eğer gerekirse eski eşi olarak mahkemede Mehmet lehine tanıklık yaparım. Selin'den ses seda yok. 3-4 gün sonra arayıp yeni duydum, çok üzgünüm diyor. Dudaklarımdan sadece çok geç kelimeleri dökülüyor. Aydın da Sinem geliyor. Sinem görevlilerin kendisine teslim ettiği Mehmet'in küpesini veriyor. İkisi de çok çok üzgünler. Bu süreçte gelişen son derece tatsız hadiseler nedeniyle Aydın artık Feridun'u görmek istemediğini söylüyor. Daha fazla taziye ziyareti ve telefonla muhatap olmamak için İstanbul'a kız kardeşimin Kilyos yakınındaki sakin evine gitmeye karar veriyorum. Sadun'u kaybettiğimde acımı paylaşmak iyi gelmişti ama şimdi öyle değil. Kimselere tahammülüm yok. Tek tesellim Mehmet'in yıllarca Sadun Baba diye bahsettiği Sadun'un yanına gittiğine inanmam. Geri dönüp düşündükçe Mehmet'in Sadun'u bir baba gibi sevdiğini, Sadun'un da Mehmet'i oğlu olarak gördüğünü bilmenin huzurunu içimde hissediyorum. Niko'yu Oğuz'a emanet edip Şadi'nin ve yeğenimin şefkatine sığınmaya gidiyorum. Bahçenin güzelliği, çevrenin sükuneti, sanki acımı anlarcasına davranan boxer cinsi köpekleri Gaye ve Oden'in varlığı iyi geliyor. Ana kız kah hüzünlü akşam saatlerinde beni acımla baş başa bırakarak, kah abartıya kaçmayan müşfik dokunuşlarıyla yarama merhem oluyorlar. Gittiğimin 5. günü biraz aceleciliğimden, biraz da aldığım ilaçların etkisiyle bahçede düşüp ayağımdaki en uç tarak kemiğini kırıyorum. Ruhsal acım, fiziki acımla biraz olsun dengeleniyor. Hemen Oğuz'u arayıp dönüşümün uzayabileceğini bildirip Niko'yu soruyorum. Merak etmememi söylüyor. Yalnız kalmaması için kitabını alıp yukarı çıkıyor, alıştırıldığı gibi mamasını veriyormuş. Niko'da belirgin bir tepki yokmuş ama Mehmet'in yatağında yatıyor ve sık sık sokak kapısını gözlüyormuş. Ayağım alçıdan çıkıp Ankara'ya döndüğümde etraflıca ne yapmam gerektiğini düşünüyorum. Sağ olsun Oğuz'un şikayeti yok. O da Niko'yu kutsal bir emanet gibi görüp seve seve ilgileniyor. Ama geceleri yalnız kalıyor Niko, üzülüyorum. Oğuz bir kez kendi dairesine götürmeyi denemiş fakat başarılı olamamış. Vahşi yaratılışlı Norveç kedisi deliye dönmüş değişik ortamda. Apartmandaki özellikle kedi uzmanı bir hanıma akıl danışıyorum. Bırakın evinden ve Mehmet'in kokusundan ayırmayın onu diyor. Böylece Oğuz'un omuzlarına yükleniyor sorumluluk. Niko pek yakınlık göstermese de o candan ilgileniyor, sevdiği mamaları alıyor, vakit buldukça yanında kalıyor. Bu arada ödem yapan sakat ayağımla yürümekte çok zorlanıyorum. Sonunda doktor, 500 metreden fazla dolaşmak yok, kesin istirahat diyor. İyi ki Oğuz var. İstanbul'dayken bir gün Feridun aramış ve ayağımı kırdığımı öğrenince reaksiyonu hoppala, bu da nereden çıktı şimdi olmuştu. Şimdi yine arıyor ve hal hatır bile sormadan Aydın'la yaşadığı sorunlara girişiyor. Nihayet mahkemelik olmuşlar. Üzülmekten ziyade öfkeyle, bak kardeşin kalbinde stentle sürdürüyor hayatını, durumu nazik. Evlat acısını tattın, bir de kardeş acısı yaşama diyorum. Dinleyen yok. O hala her şeyi Aydın'ın iyiliği için, har vurup harman savurarak yaşlılıkta sıkıntı çekmemesi için yaptığını savunuyor. Keşke yapabileceğim bir şey olsa. Araları giderek açılıyor. Sonunda bayram, yeni yıl telefonları bile susuyor. Feridun'un kendini acındıran, bazen de Sinem'in isyan eden sesinden öğreniyorum bunları. Kendi sade yaşamım, gürültüsüz patırtısız, tatsız tuzsuz devam ediyor. İlaçlarımın dozu artırılmış, kalbim de dayanıyor. Mehmet'imle ilgili soru işaretleri, acabalar, anılar hep kafamda cirit atıyor. Birkaç öğrencim dışında sadece Oğuz'la görüşüyorum. Aramızda giderek güçlenen bağlar oluşuyor. Görüşemesek bile her pazar telefonlaşıyoruz. Boşanma gerçekleşmeden ölüm gerçekleştiği için gelin hanım da varis olduğundan Mehmet'in emlaki ve banka hesabı bloke edilmiş durumda. Feridun ile Selin'in çekişmesi yüzünden davalar 6 yıl sürecek ve sonunda her şey mahkeme kararı ile ucuza satılacak. O yüzden koskoca dairede ve Oğuz'un sorumluluğunda Niko yaşamaya devam ediyor. 4 yıl sonra hastalanacak, tüm ihtimam ve ilaçlara rağmen yaşı da çok ilerlediği için dayanamayıp sessiz sedasız aynı banyoda, aynı yerde ölecek ve onun cansız bedenini de Oğuz bulacak. Aynı acıları paylaşmış olmak, müşterek fikirlerimiz ve zevklerimiz dostluğumuzu perçinliyor. 25 Mayıs 2010 gecesi geç vakit telefon çalıyor. Telaşla açıyorum. Ömründe kendinden başka hiç kimseyi sevmemiş Feridun'un ağlamaklı sesi. Aydın kalp krizinden öldü Gül, diyor. Bir olamaz feryadı kulaklarında yankılanıyor. Çoktandır donuk duran sular kabarıyor, çıldırıyor, girdaplar oluşuyor, acımasızca beni işlerine çekiyor. Telefondaki patatik ses, ben en çok Aydın'ı severdim, diyor. Teşekkür. Oğuz Aksoy'a. En zor günlerinde Mehmet'imin yanında olduğu, onun emaneti Niko'ya sahip çıktığı, yaklaşık 6 yıl boş dairenin tüm sorumluluğunu yüklendiği ve dostluğu için minnettarım. Giderek yoğunlaşan Datça hayallerinin gerçekleşmesini diliyorum. Kitabımı bilgisayara aktardığı için ayrıca teşekkürler. Sinem Köymen'e. Kararmış dünyamı aydınlattığı, kutsal emelimi gerçekleştirdiği için sonsuz teşekkürler. Enerjisi, aklı ve yüreğiyle daha çok güzel işler başaracağına inanıyorum. Gül Çançar. Kitabın sonu. 14 Ocak 2013. Sayfa 110.